Ayrım 3.
Sayfa 29. Üçünün de ellerinde küçük seralarında yetiştirdikleri çiçeklerden koca koca demetler vardı. Başkanın sunmak istediği çiçek demeti saçaklarla bezenmiş, ak bir keten kurdelayla ustaca sarılmıştı. Sabahleyin Bay Grande, kızının doğum günlerinde her zaman yaptığı gibi yatağına 13 yıldan beri hiç değişmeyen armağanını, ilginç bir altın parayı sunmaya gelmişti. Bay Grande de durumuna göre ya bir kışlık ya bir yazlık giysi verirdi. Bu giysiler ve yılbaşlarında babasının doğum günlerinde aldığı toplam 100 kadar ekü kızın en büyük servetiydi. Grande kızının bu paraları harcamayıp biriktirdiğini gördükçe daha bir sevinirdi. Nasıl sevinmesindi ki? Parası yalnızca bir sandıktan çıkıp başka bir sandığa giriyor, ileride mirasçısı olan kız şimdiden cimriliğe alışıyordu. Ara sıra kızına La Bertellière'lerin bir zamanlar kabarttığı servetinin hesabını sorar, bunlar evlendiğinde evlilik düzeninin ne olacak senin derdi. Düzeni hala yürürlükte olan Fransa'nın ortasındaki bazı yerlerde titizlikle uygulanan bir gelenektir. Berry'de olsun, Anjou'da olsun bir genç kız evlendiği zaman kızın ya da erkeğin ailesi kıza varlıklarına göre ya bir düzine ya 12 düzine ya 100 düzine gümüş ya da altın kapsayan bir kese vermek zorundadır. En yoksul köylü kızları bile düzineleri olmadan evlenemezlerdi. Bir düzinelik kese olsun da isterse içinde 12 soğu bulunsundu. Zengin bir kıza verilen bilmem kaç düzineli 144 Portekiz altını kapsayan kese hala anlatılır Isodun'de. Katerina de Medisiz 2. Henry ile evlenirken amcası çok değerli 12 antika altın madalya koymuştu keseye. Yemekte Baba Grande kızını yeni bir giysiyle daha bir güzelleşmiş görmekten memnun haykırmıştı. Madame Eugénie'nin töreni bu. Bir iki el ateş edelim de tören yerini bulsun. Koca Nono'nun fıçıcıların sürün niyetine yedikleri kızın arttıklarını sofradan kaldırırken takıldı. Hanımefendiyi bu yıl evde koymazlar. Mümkün yok alırlar. Bayan Grande çekine çekine kocasının gözlerine bakıp Somnör'de kızımıza denk koca bulunacağını sanmam dedi. Bakışından belli oluyordu kadıncağızın. Evde tam bir köle gibiydi. Söz hakkı pek yoktu. Grande kızına alıcı gözle bakıp kıvançla haykırdı. Bugün 23 yaşına bastı. Geleceğini düşünmeliyiz gerçekten. Eugénie ve annesi bakıştılar. Bayan Grande kuru, arık, ayva gibi sarı, sakar bir kadındı. Zulüm çekmek için yaratılmış kadınlar gibiydi. İri kemikliydi. Kocaman bir burnu, büyük geniş bir alnı, iri gözleriyle ilk bakışta suyu çekilmiş tatsız havlu yemişlere benziyordu. Dişleri dökük ve kararmıştı. Ağzı buruş buruş, çenesi pabuç gibiydi. Tam bir kadın, gerçek bir Bertellière'di. Rahip Kruşo bir olanağını bulup pek fena olmadığını söylemişti kendisine. Bayan Grande Rahip Kruşo'ya inanırdı. Melek gibi uysal, çocukların eziyet verdiği bir hayvan gibi ürkek, boynu bükük, alabildiğine sofu, iyi yürekli, gönlü yüce bir insandı. Bu yapısından dolayı herkes acır, herkes saygı duyardı ona. Kocasının günlük giderler için hiçbir zaman 6 franktan fazla para verdiği görülmemişti karısına. Görünüşü gülünç olmasına rağmen bu kadın çeyiz ve kalıt olarak Bay Grande'ye 300 bin franktan fazla para getirmişti. Kölece bağlılığı, yumuşak başlılığı yüzünden hiçbir zaman kocasına karşı gelmemiş, ne tek bir kuruş istemiş ne de noter Kruşo'nun kendisine imzalattığı belgeler hakkında tek bir soru sormuştu. Bu saf ve gizli gurur, Grande'nin boyuna horladığı ve yaraladığı bu ruh soyluluğu egemendi kadının bütün davranışlarında. Her zaman yeşilimsi ipek bir giysi giyer, bir yıl kadar aynı giysi üstünden çıkarmazdı. Ak pamuktan geniş bir atkısı, hasırdan bir şapkası vardı. Hemen her an önüne kara taftadan bir önlük takardı. Sokağa pek çıkmadığından ayakkabıları eskimezdi ve kendisi için hiçbir şey istemezdi kocasından. Grande de karısına 6 frank verdiği günden bu yana epey zaman geçtiğini ansayıp üzülür, o yıl ürünü satarken karısına iğne iplik parası olarak bir miktar para daha bırakmaya karar verirdi. Grande üzümlerinin alıcısı Belçikalı ya da Hollandalı'nın sunduğu 4-5 lüyü kadının en belirgin yıllık geliriydi. Ama gel gör ki Bayan Grande bu parayı alınca kocası keseleri ortakmış gibi birkaç kuruş borç verebilir misin bana derdi. Ve zavallı kadın evlenirken papazın kendisine efendisi sahibi olarak tanıttığı insana bir şeyler sunabilmekten mutlu, kış kıyamette iğne iplikten kestiği birkaç eküyü de ona veriyordu. Grande Kızına iğne iplik giyim, kuşam giderleri için Aydan Ay'a verdiği 100 soğuyu cebinden çıkarırken yeleğinin cebine ilikledikten sonra karısına ''Ya sen, annemiz, senin bir isteğin var mı?'' diye sormaktan da hiç geri durmuyordu. Bayan Grande de annece bir duyguyla ''Olursa söylerim dostum'' şeklinde cevaplardı. Ne boş çaba. Grande karısına karşı çok cömert davrandığını sanıyordu. Nanonlarla, Bayan Grandelerle, Öjenilerle karşılaşan filozoflar taşra karakterinin temelinde güldürü vardır demekte haklı değiller midir? Öjen'in evliliğinin ilk kez söz konusu olduğu bu yemekten sonra Nanon, Bay Grande'nin odasına likör getirmeye gitti. Merdivenlerden inerken de az kalsın şişeyi kırıyordu. Efendisi köpürdü. ''Koca hayvan, evin yabancısıymış gibi sen de mi düşmeye kalkıyorsun?'' ''Merdivenin o basamağı kırık bayım.'' Bayan Grande, ''Haklı, uzun zamandan beri kırık o basamak. Dün de Eugene'nin topuğu burkuluyordu az kalsın.'' Bay Grande korkudan sapsarı kesilen Nanon'a döndü. ''Vay, Eugene'nin doğum günü olsun da sen basamaklara takıl. Hadi bir küçük bardak likör iç.'' ''Vallahi hak ettim likörü. Yerimde başkası olsaydı çoktan kırardı şişeyi. Ama ben kolumu kırar, yine de şişeyi kırmaz, havada yakalardım.'' Grande bardağı likörünü doldurup ''Zavallı Nanoncuk'' dedi. Eugene de ilgilendi. ''Bir yerin ağrıdı mı?'' ''Hayır.'' Sözü Grande aldı. ''Madem bugün Eugene'nin doğum günü, onun hatırı için basamağı onaracağım. Sizler basamağın sağlam yerine basmayı bir türlü öğrenemediniz.'' Karısını, kızını ve hizmetçisini ocağın ışığıyla baş başa bırakıp çivi, tahta ve avadanlık almak için ambara indi. Nanon merdivenden gelen gürültüye kulak vererek ''Yardım edeyim mi?'' diye bağırdı. Eski fıçıcı cevapladı. ''İstemez, bilirim bu işi.'' Grande kırık basamağı onarıp gençlik yıllarını ıslık çala çala yad ederken Kruşolar kapıyı çaldı. Nanon kapı kafesinden baktı. ''Siz misiniz Bay Kruşo?'' Başkan cevapladı. ''Evet.'' Kapıyı açtı Nanon. Kruşolar kemer altından yansıyan odun alevlerinde yollarını bulup salona girdiler. Hizmetçi çiçekleri kokladı. Ah hanımefendinin doğum gününü kutlamaya gelmişsiniz. Grande dostlarının sesini duymuştu. Özür dilerim baylar, şimdi geliyorum. Gösterişten hoşlanan bir insan değilimdir öyle. Merdivenin basamağını kendim onarıyorum. Görkemli bir dille seslendi başkan. İşinize bakın Bay Grande. Herkes kendi evinin efendisidir. Demek istediğinden kimse bir şey anlamamıştı. Kendi sözüne kendisi güldü. Bay Grande ve kızı ayağa kalktılar. Başkan karanlıktan yararlanmasını bildi. Bu mutlu gününüzde size daha nice nice mutlu, kıvançlı ve hep böyle sağlıklı yıllar dilememe izin verir misiniz hanımefendi? Ve Somer'de eşine az rastlanan koca bir çiçek demeti sundu. Sonra bu zengin parçayı kollarından sıkı sıkı tutup kucaklaştı. Eugene utandı. Kocaman paslı bir çiviyi andıran başkan böylece kıza hoş göründüğünü sanıyordu. Grande içeri girdi. Rahatsız olmayın, tören günlerine pek de yakışıyorsunuz Bay Başkan. Rahip Kruşo elinde çiçek demeti Bay Grande'yi cevapladı. Hanımefendinin yanında yeğenim için her gün tören demektir. Eugene'nin rahip elini noterde yanaklarını öptü. Nice nice yıllara. Grande boş bulduğu bir sözü dilinden düşürmez, bıktırıncaya dek tekrarlardı. Şamdanı duvar saatinin önüne koyarken mırıldandı. Madem Eugene'nin doğum günüdür, bütün şamdanları yakalım. Özenle çıkardığı şamdanların kollarını, her şamdan ayağına şamdan pulları taktı, ucu kağıtla sarılı yeni bir mumu Nanon'un elinden alıp yuvaya oturttu, iyice yerleşip yerleşmediğine baktı, mumu yaktıktan sonra dostlarına, kızına ve her iki şamdana da şöyle bir göz atıp karısının yanına oturdu. Bodur, yüz yuvarlak, kızıl, düz takma saçlı, kadın yüzlü bir insan olan Rahip Kruşo, gümüş tokalı sağlam ayakkabılarına rahatça yerleşmiş ayaklarını uzatıp sordu. ''De Grassin'ler gelmediler mi?'' ''Gelmediler henüz.'' Yaşlı noter kevgir gibi delik deşik çiçek buzuğu yüzünü buruşturdu. Gelmeleri gerekmez miydi ama? Gerekir sanırım. Başkan de Bonfon katıldı söze. Bağ bozumu bitti mi? Yaşlı şarapçı salonda bir aşağı bir yukarı dolaşmak için ayağa kalkarken cevapladı. Tamamıyla. Tamamıyla derken çalımla göğsünü şişirmişti. O sıra mutfağa açılan geçidin kapısından koca Nanon'u gördü. Nanon kenevir örmeye hazırlanıyordu. Grande geçide doğru yönelip Nanon'a seslendi. ''Nanon, ateşi ışığı karartıp buraya gelir misin?'' ''Hay Allah, salon hepimizi alacak kadar geniş.'' ''Ama bayım daha gelecekler var, hepsi de soylu kişiler.'' ''Senin onlardan kalır neyin varmış? Hepsi de benim gibi Adem peygamber soyundan.'' Grande başkana döndü sonra. Ürünü sattınız mı? Hayır, satmadım, saklıyorum. Şarap bu yıl iyiyse 2 yıl sonra daha da iyi olur. Mal sahipleri istedikleri fiyatın altına düşmemeye kararlılar. Belçikalılar bu yıl sırtımızdan geçinemeyecekler. İşlerine gelirse alırlar, gelmezse çeker giderler. Nasıl olsa dönüp dolaşıp geri gelmek zorundalar. Cevap verdi Grande. İyi, güzel ama dikkatli olmamız gerek. Grande bu sözü öyle bir tonla söyledi ki başkanın yüreği oynadı. Ucuzlayacak mı yoksa diye düşündü kuruşu. O sıra kapı vuruldu. De Gracin'ler gelmişlerdi. Onların gelmesiyle de Bayan Grande ve rahip konuşmalarına ara verdiler. Bayan de Gracin de taşranın kapalı ve erdemli yaşamı sayesinde genç kalmış o canlı pembe tenli ufak tefek kadınlarından biriydi. Bu kadınlar son mevsim gülleri gibidirler. Görünüşleri insana zevk verir ama yaprakları soğuk, kokuları yavandır. Bayan de Gracin oldukça iyi giyiniyor. Giysilerini Paris'ten getiriyor, samure renk katıyor, akşamları evinde şölenler veriyordu. İmparatorluk muhafız alayının eski saymanlarından olan kocası, Austerlitz'te aldığı ağır bir yara yüzünden ordudan ayrılmıştı. Grande'ye karşı saygılıydı ama yine de davranışlarında askerlere özgü, sözde bir özdenlik vardı. Bay Grande'ye elini uzatıp kruşolara ezen üstün tavırlarını takınarak "İyi akşamlar Bay Grande" dedi. Sonra hizmetçisinin taşıdığı, içinde Avrupa'ya yeni gelmiş, ender rastlanan bir cap çiçeği bulunan küçük sandığı verdi. Bayan de Gracin, Eugenie'yi büyük bir sevgiyle kucaklayıp, "Benim armağanımı da Adolf verecek size," dedi. Kumral, soluk tenli, ince, davranışları kırık, çekingen görünüşlü ama hukuk öğrenimi yapmak için gittiği Paris'te kendisine ayrılan paradan başka 8-9 bin frank da ayrıca harcamış olan uzun boylu bir delikanlı Eugenie'ye doğru ilerledi. Kızı yanaklarından öpüp bütün takımları yaldızlı gümüşten bir dikiş kutusu armağan etti. Kutunun üstünde gotik harflerle işlenen EG'ye bakınca insan özenle yapılmış bir eşya sanırdı. Aslında kutu pek tapon ortamalı bir şeydi. Kutuyu açınca Eugenie, genç kızların yüreğini oynatan, yüzünü kızartan o umulmadık kıvancı duydu gönlünde. Almasına izin verip vermediğini görmek istercesine babasına baktı. Bay Grande tiyatro oyuncularının sesini andıran bir tonla "Al kızım," dedi. Kruşolar böyle zengin bir evin kızının bir dikiş kutusu karşısında eşi örneği bulunmayan bir eşyaymış gibi büyük bir heyecan duyarak de Gracin'lerin Adolf'una kıvançla bakmasına hayli şaştılar. Bay de Gracin bir çimdik enfiye sundu Grande'ye. Bir çimdik de kendi aldı. Mavi giysisinin iliğine takılı, lejyon dönörünün kurdelasına dökülen kırıntıları silkti. Sonra "Ayakkabılarımın tozunu al," dercesine çalımla kruşolara baktı. Bayan de Gracin kruşoların armağanını görmek için alaycı gözlerle demetlerin konduğu mavi vazolara baktı. Rahip kuruşu işte böyle nazik bir durumda ateşin önüne halka olup oturan topluluktan ayrılıp Grande ile salonun dibinde dolaşmaya başladı. İki yaşlı de Gracin'lerden epeyce uzaklaşıp pencere boşluğuna vardıklarında rahip cimrinin kulağına fısıldadı. "Bu adamlar paralarını pencereden sokağa atıyorlar. Varsın atsınlar. Yeter ki attıkları para benim sandığıma da olsun. Siz isterseniz kızınıza değil gümüş, altın makas bile alabilecek bir insansınız. Sanki siz alamazmışsınız gibi. Altın makastan çok daha değerli şeyler veriyorum ona." Rahip karmakarışık saçlarıyla yüzünün esmer görünümü daha bir çirkinleşen başkana bakıp "Yeğenim sersemin biri, şöyle daha doğru dürüst bir şeyler getirmeyi akıl edemez miydi?" diye düşündü kendi kendine. Bayan de Gracin Bay Grande'ye döndü. "Biz sizden yana oynayacağız Bay Grande. Hepimiz burada olduğumuza göre çift masa oynayabiliriz." Grande baba söze karıştı. "Madem Eugenie'nin doğum günüdür, tombalayı topluca oynayalım da bu iki çocuk da katılsın." Hiçbir oyundan hoşlanmayan eski fıçıcı kızıyla Adolf'u kastediyordu. "Haydi Nanon, masaları hazırla." Eugenie'yi sevindirdiği için kendi de çok sevinen Bayan de Gracin, kıvançlı bir sesle "Size yardım edelim Nanon," dedi. Zengin babanın kızı sevincini bir kez daha ineledi. "İlk kez bu kadar kıvançlıyım. Böyle güzel bir şey görmemiştim." Bayan de Gracin kızın kulağına fısıldadı. "Adolf beğendi bu kutuyu. Paris'ten aldı." Başkan kendi kendine söylendi. "Hadi oradan şeytan karı. Düzen bas sende. Kocan da hele bir mahkemeye işiniz düşsün. Görürsünüz o zaman." Noter de bir köşeye oturmuş, rahibe sessiz soluksuz bakarak düşünüyordu. "De Gracin'ler boşuna uğraşıyor. Benim, kardeşimin ve yeğenimin varlığı 1 milyon 100 bin frank tutar. Degrassi'nlerde olsa olsa bunun yarısı kadar para vardır. Çocukları da tek değil, bir de kızları var üstelik. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne verirlerse versinler, Grandi'nin kızı da armağanlar da bizim olacak bir gün. Akşamın 8.30'unda iki oyun masası kuruldu. Görünüşte bayağı olmasına rağmen önlerinde alacalı kartonları, sayıları, mavi cam pullarıyla bu ilginç sahnenin oyuncuları, sayıları her çekişinde bir şeyler bulup söyleyen yaşlı noteri dinlermiş gibi görünüyorlardı. Ama aslında Bay Grandi'nin milyonlarından başka düşündükleri yoktu. Yaşlı fıçıcıya gelince Bayan de Grassi'nin başındaki kızıl tüylere, yüzündeki allıklara, bankerin ve Adolf'ün başlarına, başkana, rahibe, notere çalımla bakıp içinden söyleniyordu. Hepsinin gözü benim altınlarında. Sözde kızımın doğum gününü kutluyorlar. Sıkıntıdan patlıyorlar oysa. Hava alırlar. Hiçbirine vermem kızı. Bunların hepsini de oltaya yem yapacağım. İki şamdan ışığının doğru dürüst aydınlatamadığı bir kurşuni eski salondaki aile kıvancı, koca Nanon'un çıkrık seslerine karışan, Öjeni ve annesinden başka herkesin yüzünde yapmacık olan bu gülüşler, çok büyük çıkarlar uğruna yapılan bu küçüklükler, yüksek değerli kurban kuşlarına benzeyen, çevresi yalancı dostluklarla dolu genç kız, her şey bu sahneyi daha bir gülünçleştiriyordu. Her zaman her yerde rastlanan bir sahne değil mi zaten? Her iki ailenin de sahte bağlarını kendi çıkarları için kullanıp bundan sonsuz yararlar sağlayan Grandi'ydi bu sahnenin baş oyuncusu. Çağımızın herkesin inandığı tek tanrısı, şeklini herkesin çok iyi tanıdığı para değil miydi? Hayatın tatlı duyguları orada ancak ikinci dizede bir yer tutabiliyor. Üç temiz yüreğe Nanon'un, Öjeni'nin ve annesinin yüreklerine can verebiliyordu. Oysa gel gör ki onların da hayatta bilmedikleri nice şeyler vardı. Öjeni olsun, annesi olsun, Grandi'nin varlığı hakkında hiçbir bilgi sahibi değillerdi. Hayatı kendi görüşlerinin solgun ışığından tanıyor, paraya ne önem veriyor ne onu küçümsüyorlardı. Paranın geçici olduğuna alışmışlardı. Horlanmasına karşın yine de canlı kalabilmiş duyguları ve varlıklarının hayatları madde olup çıkmış bu insanlar topluluğundan ayrılıyorlardı. Ne korkunç alın yazısı. Mutlulukları bazı şeyleri bilmemelerinden doğuyordu. Bayan Grandi, Nanon'un gülen gözleri önünde tombaladan kazandığı 16 soğuyu bu salonda oynanan tombalaların en yüksek parasını cebine boşaltırken kapı öylesine sertçe vuruldu ki kadınlar yerlerinden sıçradılar. Noter, samörlü biri olsa gerek, ne biçim kapı çalış böyle? Nanon söze karıştı. Böyle vurulur mu kapı? Grandi haykırdı. Hangi Allah'ın belası acep? Nanon şamdanlardan birini alıp Grandi ile birlikte kapıyı açmaya gitti. Karısı korkuyla bağırarak salon kapısına doğru koştu. Grandi, Grandi! Oyuncular birbirlerine baktılar. Bay de Grassin, bizler de gitsek mi dersiniz? Bu kapı vuruşu acayip göründü bana. Ve Bay de Grassin o anda iki büyük sandık ve bir gece çantası taşıyan bir hamal ve genç bir delikanlı gördü kapıda. Grandi yanına gelen karısına sertçe döndü. Siz oyunuza bakın Bayan Grandi, bırakın da beyle ben konuşayım. Sonra hızla salonun kapısını çekti. Oyuncular da yerlerine oturdular ama oyuna devam etmediler. Bayan Grandi, Bay de Grassin'e sordu. Samürlü biri mi? Hayır, bir yabancı. Paris'ten geliyordur. Noter iki parmak kalınlığındaki Hollanda gemisine benzeyen eski saatini çıkarıp baktı. Doğru, saat de 9. Vay canına, büyük yazıhanenin posta arabası hiç aksamıyor. Rahip Kruşo söze karıştı. Genç biri mi gelen bay? Cevap verdi Bay Grassin. Evet, en az 300 kilo gelir yanındaki yük. Öjeni girdi araya. Nanon neden gelmedi hala? Başkan söze karıştı. Belki de akrabalarınızdan biridir. Bayan Grandi. Biz oyunumuza bakalım. Bay Grandi'nin sesinden belli. Canı sıkılmışa benzer. İşlerine karıştığımızı görmekten hoşlanmamıştır. Adolf Öjeni'ye döndü. Belki de amcanızın oğludur bu gelen. Kendisini Bay de Nucingen'in balosunda görmüştüm. Yakışıklı bir erkek. Annesi ayağını bastığı için sözünü tamamlayamadı Adolf. Sonra annesi sözü kapatmak için yüksek sesle oğlundan kendisinin yerine iki soğuk koymasını isteyerek fısıldadı. Susar mısın koca bebek? Bu sırada Grandi içeri girdi. Nanon'un ve Hamal'ın merdivenlerden ayak sesi geliyordu. Herkesin merak ettiği yabancı da Bay Grandi ile birlikte salona girmişti. Salondakilerin düş gücünü öyle etkilemişti ki odaya ve odadakiler arasında gelişi bir salyangozun arı kovanına ya da bir tavus kuşunun karanlık bir köy kümesine düşmesine benziyordu. Grandi, ocağa yakın oturun. Yabancı delikanlı oturmadan önce kibar bir şekilde salondakileri selamladı. Selamı erkekler kalkıp eğilerek, kadınlar başlarını eğerek karşılık verdiler. Bay Grande sordu. Üşümüşsünüzdür değil mi bayım? Şeyden mi geliyorsunuz? Yaşlı fıçıcı elindeki mektubu okumayı kesip söze karıştı. Ah bu kadınlar, bırak da bey dinlensin önce. Öjeni girdi araya. Ama baba, beyefendinin belki bir ihtiyacı vardır. Şarapçı ciddi bir tavırla cevapladı kızını. Dili var, kendi söyler. Öteki konuklar adamcağızın zorba diline alışkın olduğundan şaşmıyorlardı ama yabancının garibine gitti böyle bir cevap. Bu soru ve cevaplar birbirini izleyip dururken yabancı doğruldu, sırtını ateşe verdi, ayakkabılarının tabanını ısıtmak için bir ayağını ateşe uzattı ve Eugenie'ye döndü. Hiçbir şeye ihtiyacım yok, yorgunluk da duymuyorum. Bayan de Grasin sordu bu kez. Beyefendi başkentten mi geliyorlar? Paris'te Bay Grandin'in oğlu Bay Charles kendisine böyle bir soru sorulunca boynuna küçük bir zincirle asılı olan tek gözlüğünü kaldırıp masada bulunan ve oturanları incelemek için gözüne götürdü. Bayan de Grasin'e gayet densizce şöyle bir bakıp baştan ayağa süzdükten sonra cevap verdi. Evet bayan. Sonra ekledi. Tombala oynuyordunuz galiba yenge. Rica ederim oyununuza devam edin. Çok eğlenceli bir oyundur. Kolay kolay bırakılmaz. Bayan de Grace'in delikanlıyı kaçamak bakışlarla süzüp amcasına oğlu olduğundan emindim zaten diye söylendi içinden. Yaşlı rahibin sesi duyuldu. 47. Bayan de Grace'in pul koysanıza sizin kartonda olacak bu numara. Oysa Bayan de Grace'in aklı tombalada değildi artık. Telaşlanmış bir amca oğluna bir amca kızına bakıyordu. Bay de Grace'in kapattı karısının numarasını. Eugenie de zaman zaman amcaoğlunu kaçamak gözlerle süzüyor, bankacının karısı kızın gittikçe artan şaşkınlık ve merakını gözlerinden okuyordu. Parisli amcaoğlu. Charles Grande 22 yaşında yakışıklı bir delikanlıydı. Soylu davranışları kendi halindeki bu taşralılarla çelişiyor, onların pek hoşuna gitmiyordu. Hepsi de alay etmek amacıyla inceden inceye süzüyorlardı delikanlıyı. Şöyle ki, gençler 22 yaşlarında çocukluktan henüz kurtulmuş sayılırlar. Belki bu delikanlıların %99'u Charles Grande gibidirler. Babası birkaç gün önce oğluna Saumur'a gidip birkaç ay kal amcanların yanında demişti. Parisli Bay Grande de Eugenie'yi düşünmüştü belki. Taşra'ya ilk kez gelen Charles, taşrada Türk bir delikanlı olarak çalımla dolaşmak, giysilerinin güzelliği ve üstünlüğüyle çevresinde şaşkınlık yaratmak, taşrada çığır açıp Paris yaşamının yeniliklerini yaymak isteğine kapılmıştı. Kısaca kendine Paris'tekinden daha çok özen göstermek, tırnaklarını daha bir özenle törpülemek, gençlerin zaman zaman kendini kapıp koy verme gibi huylarını hiç değil Saumur'da uygulamak istemişti. Bunun içindir ki Charles en güzel av giysisini, en güzel tüfeğini, en güzel bıçağını ve en güzel kılığını da beraberinde getirmişti. Bütün yeleklerini almıştı kurşunisi, beyazı, karası, böcek kabuğu renklisi, sırma işlemelisi, can canlısı, çift onlusu, şal yakalısı, düz yakalısı, devrik yakalısı, yukarıdan aşağıya dik altın düğmelisine kadar hepsini almıştı yeleklerinin. Moda olan ne kadar yakalık, ne kadar boyun bağı varsa yanındaydı. İki boğa son giysisi, en ince iç çamaşırları, annesinin armağanı olan güzel tıraş takımı, Anet dediği bazı kuşkularının kurbanı olup mutluluğunu feda etmek zorunda kalan ve şimdi İskoçya'ya gezmeye gitmiş bulunan çok sevimli ya da ona çok sevimli gelen bir kadının armağanı yazı masası, bu kadına 15 günde bir mektup yazmak için getirdiği gösterişli güzel kağıtları, cicili bicili şeyleri hepsi yanındaydı.